sizi Allah'ın yarattığının, bu dünyada geçici bir süre yaşadığınızın ve bir gün ölüp ona döneceğinizin farkında mısınız? Yaşamanızın bu en önemli gerçeğinin farkına varmak için yapacağınız tek şey vardır. Düşünmek. Gerçeği düşündünüz mü?
Darwinizmin kanlı ideolojisi, faşizm 5. bölüm.
...20. yüzyılın ilk faşist rejimini İtalya'da Benito Mussolini kurmuş, onu Hitler Almanyası ve Franco İspanyası takip etmiştir. Böylece Avrupa 1. Dünya Savaşı'nın hemen ardından faşist ideolojiyle yüz yüze gelmiştir. 1930'lu yıllarda faşizm popüler bir siyasi ideoloji olmuş, pek çok ülkede irili ufaklı faşist partiler kurulmuştur. Hatta faşistler Avusturya ve Polonya'da da iktidarı ele geçirmiş, böylece tüm Avrupa bu akımdan etkilenmiştir. Faşizm, genelde ülkenin içinde bulunduğu kaos ve istikrarsızlıktan faydalanılarak halka kabul ettirilmiştir. Ayrıca insanlara kurtarıcı bir ideoloji ve sistem gibi tanıtılmıştır. Faşist iktidarın kurulmasından sonra ise halk hem baskı ve korkuyla hem de beyin yıkama yöntemleriyle kontrol altında tutulmuştur. Bu noktada faşizmin yeşerdiği zeminin toplumsal bunalımlar olduğuna dikkat çekmekte fayda vardır. Özellikle 1. Dünya Savaşı'nın bitişi, faşizmin köklenmesi için gerekli olan zemini hazırlamıştır. Çoğu ülke savaştan yenik ve harap çıkmanın getirdiği eziklik ve yıpranmış ruh hali içindeydi. İnsanlar eşlerini, çocuklarını, yakınlarını ve sevdiklerini savaş nedeniyle kaybetmişlerdi. Ülkenin problemleriyle ilgili olarak siyasi partiler çaresizdi ve üstelik kendi içlerinde de çekişmekteydi. Örneğin İtalyan faşizminin iktidara gelişini kolaylaştıran en önemli faktör, 1. Dünya Savaşı sonrası ülke halkının karşı karşıya kaldığı sefaletti. Savaş sonucunda 600 binden fazla insan ölmüştü. Yarım milyon kadar insan sakat kalmıştı, ekonomik bunalım ve işsizlik vardı. İtalyan halkı da görkemli zaferlere ve şatafatlı günlere özlem duyuyordu. Geçmiş çağlardaki büyük İtalya, yani Roma İmparatorluğu hasretle anılıyor ve eski Roma toprakları üzerinde hak iddia ediliyordu. Ayrıca dünya üzerinde söz sahibi olan büyük ülkelere karşı da rekabet hissi duyuluyordu. Tıpkı İtalya'da olduğu gibi Almanya'da da Nazizmin yerleşmesinde sosyal, politik ve ekonomik bunalımlar başrolü oynadı. 1. Dünya Savaşı'ndan yenik çıkmış Almanya'da yenilginin getirdiği hayal kırıklığına işsizlik ve mali kriz de eklendi. Enflasyon, dünya tarihinde eşine az rastlanan bir rakama fırladı. Almanlar, kırılan onurlarını tamir etmek ve tekrar normal standartta bir hayat sürmek istiyorlardı. Nazizm, bu vaatle ortaya çıkacak ve destek toplayacaktı. İspanya'daki faşizm öncesi zemin de diğerleriyle büyük benzerlikler gösteriyordu. 19. yüzyılın başlarında İspanya'nın Amerika'nın her iki yakasındaki sömürgelerini kaybetmesi ülkede büyük bir moral bozukluğuna yol açmıştı. 20. yüzyılın başlarında ise ekonomisi bitip tükenmişti, soylulara tanınan ayrıcalıklar ülkede büyük haksızlıklara yol açıyordu. İspanyol halkı da geçmişteki büyük ve güçlü İspanya'ya büyük özlem duyuyordu. Faşizme yol açan diğer bir etkense kitlelerin cehaletidir. Avrupa'yı kasıp kavuran 1. Dünya Savaşı ile birlikte eğitimde de büyük bir gerileme yaşanmış, pek çok eğitimli genç insan savaş alanlarında ölmüştür. Bu durum toplumun genel kültür düzeyini düşürmüştür. Dolayısıyla faşizme destek verenler, onun adına mücadele edenler ve onun saldırgan politikalarına alet olanlar genellikle bu cahil insanlardır. Çünkü faşizmin temel fikri dayanakları ırkçılık, romantik milliyetçilik, şovenizm, hayalperestlik gibi söylemlere dayanır. Bunlar da ancak cahil insanlar tarafından geniş çapta kabul görebilecek olan son derece sığ ve basit kavramlardır. Kendilerini her yönden çıkmazda gören ve basit bir çözüm arayan bu kitleler adeta can simidi bulmuşçasına faşist liderlere sarılmışlardır. Faşizm öncesi koşullar incelendiğinde gerçekten de halkların bu psikolojiye sahip olduğu görülür. Nitekim faşistler de iktidarı halkın bu psikolojisine yönelik yöntemler kullanarak ele geçirmişlerdir. Faşizm ilk başarısını İtalya'da kazanmıştır. İtalya'da faşizme geçişi şöyle özetlemek mümkündür. İtalya'daki toplumsal gerilimi ve sistem arayışını fırsat bilen Mussolini, savaşın bitmesinden sonra eski askerleri, işsizleri ve üniversite öğrencilerini bir araya topladı. Mussolini, yandaşlarını kara gömlekliler olarak bilinen yarı askeri bir yapı içinde örgütledi. Kara gömleklilerin yöntemleri şiddete dayanıyordu. Rakip gördükleri gruplara karşı sokak saldırıları düzenliyorlardı. Roma usulü selam tarzlarıyla, şarkılarıyla, üniformalarıyla, slogan ve resmi geçitlerle cahil ve umutsuz halk üzerinde duygusal bir heyecan meydana getirdiler. Kısa bir süre içinde İtalyan faşistleri idareyi ellerine aldılar. Mussolini bir süre sonra diğer bütün siyasi partileri kapattırdı. Muhalefet liderlerinin bir kısmı yurt dışına çıktı, bir kısmı da hapse atıldı. Hitler de benzeri yöntemlerle iktidara geldi. Naziler rakiplerine karşı korku salarak güçlendiler. Sonunda Nazi Partisi parlamentonun önemli partilerinden biri haline geldi. 30 Ocak 1933 günü Hitler başbakanlığa atandı. Buna mecbur kalınmıştı. Çünkü Nasyonal Sosyalist Hareket tehlikeli bir biçimde kuvvetini artırıyordu. Hitler Mart ayında yeni bir seçime gitti. Bu seçimde Naziler faşist iktidarların tümünün yaptığı gibi korkutma, sindirme ve hile yollarına başvurdular. Böylece hem yürütme hem de yasama gücü Hitler'in eline geçmiş oldu. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı da Hitler'deydi. Böylece Nazi baskısı Almanya'da yaşamın her sahasına girdi. Gerek İtalyan faşizminde gerekse Nazi Almanyası'nda dikkat çeken belirgin bir özellik vardır. Faşizm, toplumun beynini yıkamayı amaçlayan bir sistemdir. Bunun iki temel yöntemi ise eğitim ve propagandadır. Gerçekten de Hitler propaganda silahını etkili biçimde kullandı. Örneğin, Nazi propagandasıyla ilgili filmler yaptırıldı. Filmlerden bir tanesinde Hitler adeta kutsal bir kişi olarak sembolize ediliyordu. Nazilerin pagan ideolojisi övülüyor ve topluma bu filmler vasıtasıyla empoze ediliyordu. Yalnızca Hitler değil, bütün faşistler propaganda silahını ustaca kullandılar ve halkı yönlendirmeyi başardılar. Faşizmin toplumun beynini yıkama çabasının ilginç göstergelerinden biri de Nazi Almanyası'nda görülen toplu kitap yakma törenleridir. Bu törenlerin ilki 10 Mayıs 1933 tarihinde gerçekleşti. Alman üniversite öğrencileri Berlin ve Almanya'nın diğer şehirlerinde toplanıp Alman olmayan fikirlerle dolu kitapları yaktılar. Binlerce kitabı çevresinde Nazi selamı vererek, Nazi marş ve şarkıları söyleyerek ateşe attılar. Kitap yakmak, faşist yönetimlerin belirgin özelliklerinden birinin göstergesidir. Faşist devlet sadece kendi ideolojisinin öğrenilmesine izin verir. Bunun dışında hiçbir insan herhangi bir başka fikre sahip olmamalıdır. Bu nedenle eğitim sistemi de tamamen faşist devletin ideolojisine yönelik olarak kurulmuştur. Yine faşist rejimlerin uyguladıkları ortak taktiklerden biri de halkı ve de özellikle gençleri eğitimde aldatıcı bir politikayla yönlendirmeleriydi. Toplumdan gerçek tarihi gizliyor, bunun yerine kendileri tarafından düzenlenmiş hayali bir tarih öğretiyorlardı. Bundaki amaçsa halkı faşist idealler tarafında birleştirebilmekti. Ayrıca onları faşist politikalar konusunda şevklendirecek, faşizme daha da bağlanmalarını sağlayacak bir kültür oluşturmaktı. Öğrenim kademelerinde gerek tarih, gerekse felsefe tamamen faşist devlet tarafından düzenleniyordu. Beyinler sezdirilmeden faşist ideolojiyle yıkanıyor, bunun dışındaki tüm fikirlere sansür uygulanıyordu. Almanya'da ve İtalya'da faşist ideolojinin olumsuz etkileri açıkça görülmektedir. Eğitimden kültüre, dinden sanata, devlet yapısından askeri sisteme kadar hemen her alanda faşist öğretiler etkili olmuş ve insanlara savaş ve zulmü getirmiştir. Mussolini'nin kendisi gibi bir Darwinist faşist olan Hitler'le birlikte sebep oldukları savaşın faturası son derece ağırdır. İkinci Dünya Savaşı, insanlık tarihinin en yıkıcı, en ölümcül savaşı olarak tarihe geçmiştir. Ancak yaşanan acılar insanlara çok büyük bir tecrübe kazandırmıştır. Tarihin tekerrürünü önlemek için ilk yapılması gereken şeyin Darwinizmle ve Darwinist liderlerle mücadele etmek olduğu anlaşılmıştır. Siz de Darwinizmin dünyaya getirdiği belaları anlatarak insanların bu konuda bilinçlenmelerine yardımcı olun. Bunun her vicdan sahibi insanın üzerine düşen bir sorumluluk olduğunu sakın unutmayın. Program Harun Yahya'nın Darwinizmin Kanlı İdeolojisi Faşizm adlı eserinden yararlanılarak hazırlanmıştır.